Ayrım 4. Şeytanın Müridi, Glenn Mead, Sayfa 41. 5. Kısım. Cezaevi müdürüyle birlikte bir minibüse binerek kısa bir yolculuk yaptık. Derken güçlü ışıkların aydınlattığı karla kaplı bir hapishane avlusuna vardık. Silahlı gardiyanların nöbet tuttuğu kalın çelik kapıları geçerek yalıtım ünitesi L'ye girdik. Duvarları griye boyanmış, içinde kalın plexiglastan tek yönlü ayna olan özel bir odanın kapısına geldik. Beyaz plastik masanın etrafına 8 adet yeşil plastik iskemle konmuştu. Duvarda bir hoparlör ve tavanda da floresan lambalar vardı. Bu odadan müştemilata kalın çelikten iki kapıyı da geçiliyordu ve infaz odası da bu odadan 5-10 adım ötedeydi. Oda ile müştemilatı bir cam pencere ayırıyordu ve camın ötesinde iki adamın olduğunu gördüm. Bunlardan biri uzun boyluydu, gümüşü bir kravatı vardı ve siyah kalın çerçeveli bir gözlük takmıştı. Birazdan yapılacak olan idamı videoya çekecekmiş gibi video cihazlarını kuruyordu. Özel odaya girer girmez Lucius Clay oturdu. Beyaz ellerinde nasır, sertleşmiş deri veya ısırılmış tırnak olmadığını gördüm. Rafine görünüşüne karşın duygusuz kobalt gözleri, meslek yaşamı boyunca insanoğluna özgü ne kadar zayıflık, kusur ve bozukluk varsa gören bir adamın gözleriydi. İçimden gelen bir ses de onun tüm bunlar karşısında Tanrı'ya sığınarak yoluna devam ettiğini söylüyordu. ''Buyurun oturun Bayan Morin'' diyerek Clay bana oturmam için yer gösterdi. Gamal yarım saat kadar önce son yemeğini de yedi. Son yemekler genelde pizza olur ama Gamal burada da bir gurme olduğunu kanıtladı. Üstü foie gras parçalarıyla süslü, tavada zeytinyağıyla az kızartılmış dana yürek garnitür olarak sarımsak ve biberiye yağıyla haşlanmış patates. Yanında crème brûlée tatlısı. Yarım şişe California Merlot şarabı. Ah, bir pakette meyve suyu dolgulu ciklet. Clay onu sikti. Hayatımda ilk kez dana yürek siparişi verildiğini gördüm. Clay ile birlikte masaya otururken tüylerim diken diken oldu. Çok iğrenç. Beni affedin, size kahve içmek ister misiniz diye soramadım Bayan Morin. Hayır, teşekkür ederim. Clay kadına özür dileyen gözlerle bir an baktı. Ben idamlardan önce hiç yemek yemem de ama kahve beni ayakta tutar. Sabah saat 6'da uyandığımdan bu yana 10-15 fincan kahve içmişimdir. Bir 10-15 tane daha içebilirim. Sinirlerinize iyi mi geliyor? Clay kara kalemle çekilmiş kadar düzgün ve kırlaşmış kaşlarını kaldırdı. Hayır, sinirden değil. Herhalde kafein bağımlısıyım, ondan olsa gerek. Bir kahve bağımlısı olduğu halde cezaevi müdürünün öyle çok gergin biri olmadığını düşünüyordum ki narin parmaklarıyla masanın üzerine pat pat diye vurduğunu fark ettim. Aklınızı kurcalayan bir şey mi var sayın müdür? Clay bomboş beyaz duvarın üzerindeki belli belirsiz bir noktaya kendinden pek hoşnut olmayan gözlerle baktı. Derken dönüp tekrar bana bakmaya başladı. ''Zannederim siz de benim gibi Gamal'ın son dakika itiraf önerisi karşısında şaşırmışsınızdır. Bilmem siz de benim gibi neden bu son ana kadar beklediğini düşünüyor musunuz? İdamından çok önce her türlü açıklamayı yapma fırsatı verilmişti ona.'' ''Ben idam sehpasındaki son dakika itiraflarına az rastlandığını düşünmüyorum.'' ''Bu tür şeyler olur ama yine de böylesine acımasız bir katilden beklemezdim.'' Ben de beklemezdim. Bu da aklıma şunu getirdi. Gamal'ın gömleğinin kolunda bir şey mi saklı? Bu soruya yanıt vermeden önce Clay gözlerimin içine baktı. İnsanın aklına her şey gelebiliyor dedi sakin bir sesle. Hani Tanrı'yla bir türlü uzlaşma da olabilir. Belki de bu itirafta bulunmasının nedeni Tanrı'dan af dilemek de olabilir. Benim asla ikna olamayacağım sözlerdi bunlar. Birazdan idamı infaz edilecek olan bu adam belki de John Gacy veya Ted Bundy'den bu yana gelmiş geçmiş en şeytani seri katillerden biriydi. Ekibim son 12 ayda şu kadarını öğrenmişti. 15 yıl önce 23 yaşındayken Konstantin Gamal Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş ve göç ettiği günden itibaren de 29 insanın yaşamını yitirmesiyle sonlanan uluslararası bir cinayet oyununa başlamıştı. Gamal adam öldürme yöntemini bundan 20 yıl kadar önce babasını ve kız kardeşini öldürdüğü ilk cinayetinde geliştirmeye başlamıştı. Bu cinayetlerden dolayı suçlanmamıştı. Türk polisi hiç kimseyi suçlamamıştı. Ve Gamal'ın hep bir davranış sorunu olmuştu. Babasının Türkiye'de yaşayan Ermenilerden biri olduğunu ve bir kasap dükkanı işlettiğini biliyordum. Babası dükkanın alt kattaki deposunu hayvan kesimleri için de kullanırdı. Ve Gamal çocukluk yıllarında gizlice buraya inip babasının çalışmasını izlerdi. Bodrum katındaki bu karanlık mezbaha ve hayvanların acımasızca öldürülmesi, Gamal'ın sapkın kafasında bozuk bir tohumun yeşermesine neden oldu. Daha sonra işlediği her cinayette de bodrum katındaki o mezbahada babasını ve kız kardeşini öldürürken yaşadığı o karanlık anlara öykündü. Babası ile kız kardeşini öldürdükten sonra paniğe kapılmış ve işlediği suçun izlerini ortadan kaldırmak amacıyla bodrum katını ateşe verip yakmıştı. Cesetleri ve kanıtları ortadan kaldırmak için böyle bir yola başvurmak umarsızca, çocukça bir çabaydı. Ama yangın alevlerin yayılmasını önleyen komşular tarafından söndürülmüştü. İşte bu ilk cinayetten sonra Gamal öldürmek için artık dayanılmaz bir arzu duymaya başladı. Gamal gibi insanlar sapkın bir insan türüdür Bay Clay. Bunlar insan doğasının karanlık ve ölümcül taraflarıdır. Ve Tanrı'ya uzak şeytana yakındırlar. Özellikle de kurbanlarını öldürürken uyguladıkları acımasız yöntemleri göz önünde tutarsak bunun böyle olduğunu anlarız. Böyle bir adamın ansızın dine yaklaşması bana hiç inandırıcı gelmiyor. Bilmem size geliyor mu? Ya da belki cezaevi deneyimi size leoparların son dakikada yer değiştirebileceklerini öğretmiştir. Clay sesimdeki acı dolu tınıyı fark etmekte gecikmedi ve hassas bir damarıma bastığını anlamış olacak ki elini uzatıp elimin üzerine koydu. Soluk teninden yumuşaklık yerine şaşırtıcı bir sertlik hissediliyordu. Katillerin işledikleri suçlardan ötürü son dakikada af dilemeleri veya başka suçlar işlediklerini itiraf etmeleri pek rastlanmayan bir şey değil. Aslına bakarsanız bu hapishaneye girdiğinden bu yana Gamal'ı merak etmediğim söylenemez. Sizin söylediklerinize rağmen ben onun vakasında belli bir trajedinin olduğu hissine kapılıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Psikiyatriyi ve karmaşık beyinleri çok iyi bilen böylesine entelektüel birinin böyle acımasız bir katile dönüşmesinde kaderin cilvesinin büyük bir rolü olmalı. Ama benim bu düşüncem sizin üzülmenize veya kendinizi kötü hissetmenize neden olduysa gerçekten çok özür dilerim. Sizi üzmek gibi bir amacım yoktu. Kişisel olarak sizin çok acı çektiğinizi biliyorum Bayan Moran. Her ne kadar öyle çok büyük bir teselli vermese de bu geceki idam acınızın öfkesini dindirecektir. Clay'in sözlerinin samimi olduğundan gayet emindim. Ama elimi elinden çekerken yüzündeki ifadeden, görüşlerinden onun da pek öyle emin olamadığını görebiliyordum. Ansızın cezaevi müdürünün arkasındaki kapı açıldı ve üniformalı bir cezaevi görevlisi kapıda belirdi. Clay görevlinin başıyla verdiği işareti yine başıyla işaret vererek yanıtladı. Ardından ayağa kalktı, odanın panjurlarını açtı ve bana ''Gamal'ı buraya getirmeye hazırız.'' dedi. ''Size bir konuda daha güvence vermem gerekiyor Bayan Moran. Her ikiniz de tek yönlü aynalardan izleneceksiniz ve konuşmalarınızı kaydedeceğiz. Rahatsız olmanız halinde 5-6 silahlı gardiyan bekliyor. Zaten size bundan sonra kişisel olarak bir zarar verebilmesi söz konusu değil. Gerçekten de değil. 6. Kızım. Cezaevi müdürü dışarı çıktı. 4 gardiyan içeri girdi. Aralarında da turuncu hapishane tulumu giymiş Konstantin Gamal vardı. El ve ayak bileklerinden zincire vurulmuştu. Masaya oturup benimle yüz yüze gelene kadar zincirler şakırdayıp durdu. Göz göze geldiğimizde midemin bulandığını hissettim. Gözleri tehlike doluydu. Buz gibi soğuk beyazının ortasında kapkara birer nokta. Gardiyanlardan biri rahatsızlığımı hissetmiş olacak ki sakin bir sesle ''İyi misiniz Bayan Moran?'' diye sordu. ''İyiyim.'' Gamal gözündeki tel çerçeveli gözlüğü çıkardı ve tam karşımdan bana baktı. Sadece baktı. Tek kelime söylemeden, kılı kıpırdamadan. Bununla gücünü gösterdiğini biliyordum. Bakalım ilk kim gözünü kırpacak, bakalım ilk kim konuşacak, bakalım ilk kim kaybedecek bekleyişiydi bu. Gamal'ın ilk bakışta sıradan biri gibi görünüşü onu görenleri şaşırtıyordu. İnce bedenliydi, sinek kaydı tıraş olmuştu ve gayet sağlıklı görünüyordu. Hapishanede bile koşu ve meditasyon yaptığını duymuştum. Geniş, zeki bir alnı ve yumuşak yüz hatları vardı. Aleksandria'da oturduğu apartman dairesinde bulduğumuz kanıtlar arasında iğrenç cinayetlerini işlerken izini kaybettirmesinde büyük rol oynayan basit kılık değiştirme araçları da vardı. Yatak odasında ve Ford marka arabasında saklanmış çok sayıda çeşitli şekillerde peruk ve takma bıyık, saç boyası, bir postacı üniforması, bir subay üniforması, bir rahip kıyafeti, çeşitli modellerde gözlükler, renkli kontakt lensler, askılar dolusu giysi ve torbalar dolusu sahne için makyaj malzemesi bulunmuştu. Deneyimli bir psikiyatır olan Gamal'ın ilk bakışta katile benzer tarafı yoktu. Ama gözlerine bakınca karanlık, cani, derin bakışları bana Charles Manson'ı hatırlatıyordu. Her iki ön kolunda da yılan dövmesi olduğunu, yılanların siyah mürekkeple çizildiğini, başlarında ise kırmızı renkli mürekkeple şeytan boynuzlarının çizili olduğunu biliyordum. Ama bugün kollarını üzerindeki turuncu tulum kapatıyordu. Gardiyanlar çekildiler ve kapı şangırdayarak kapandı. Gamal'ın ağzından hiçbir şey çıkmadı. Sadece bakıp durdu, her tarafıma bakıyordu. Yüzüme, ellerime, bedenime derken bir dakika kadar sonra ustura keskinliğindeki dudakları kıpırdadı ve Avrupa'nın doğusundan gelenlerin konuştuğu aksana yakın bir aksanla konuştu. ''Durumlar nasıl bakalım Kate, hayatından memnun musun?'' Benim de senli benli konuşmasına sinirlenmiştim. Zaten onun amacı da beni sinirlendirmekti. O yüzden yanıt vermedim. Gamal'ı sorgularken öğrendiğim bir şey vardı. O da onun açılış konuşmasını birkaç etüt edici soruyla yapma alışkanlığı olmasıydı. Sorduğu sorunun ardından hemen bir yenisi gelir, tüm bu sorularını sakin ve kontrollü bir ses tonuyla sorardı. ''Daha önce hiç idam infazına katılmış mıydın?'' Hiç sesimi çıkarmadan oturdum, o ise sakin bir sesle ''Anladığım kadarıyla senin çok hoşlandığın bir deneyim olmalı değil mi? Herhalde hep böyle bir şey yaşamayı umut edip durmuşsundur ha?'' Sataşmalarını duymazlıktan geldim. ''Bana ne söyleyeceksen söyle bakalım.'' ''Sen bir şeyi unutuyorsun Kate.''
''Neyi?''
Gamal sakin bir saldırganlık içindeydi. ''Aslında bu lafına şöyle bir şey eklemek istedin. Bana ne söyleyeceksen söyle bakalım pislik. İşte bunu demek istemedin mi sen bana Kate?'' Sabrım tükenmek üzereydi. Buraya bu adam benimle dalga geçsin diye gelmemiştim. Ve artık bu kadarı yeter de artardı bile gitmek üzere ayağa kalktım. ''Sana cehennemde çok güzel bir hayat dilerim Gamal.''
Saldırgan ifade yüzünden hiç eksik olmuyordu. ''Benden önce gidenlerin tersine ben oraya gitmek için can atıyorum ama ben şeytanın koynuna girmeden önce senin de bir şey bilmeni istiyorum Kate.'' Yanıt vermedim. Gamal'ın benimle oynadığından emindim ve bunun nedenini de bilmiyordum. Bu adam hastanın tekiydi ve belki de tek neden buydu. Ama benimle alay ederek eğlenmesine izin veremezdim. Tam kapıya ulaşmıştım ki beni en zayıf yerimden yakaladı. ''Vay be! Bakıyorum da hala nişan yüzüğünü parmağında taşıyorsun. O David'in sana verdiği yüzük değil miydi? Güzel bir yüzük. Onlar gerçek elmas mı? Eminim gerçektirler.'' Gamal'ın sesi yatak odası esprisi tonuna geçti. ''David'i özledin mi? Ya Meghan'ı? Eminim özlüyorsun. Onları ne kadar özlediğin aklına gelince acı duyuyorsun değil mi? Günler geceler geçiyor ama bu acı peşini bırakmıyor. İçin yanıyor biliyorum.'' Sanki bana hapishane kıyafetinin örttüğü mermi yarasının izini göstermek ister gibi sağ omzunu kaldırdı. İyi bir atıştı Kate. Kürek kemiğimde delik açtın. O da beni yere düşürmeye yetti. Şu emniyet kilidi oyununu gayet güzel oynadın. Ayrıca küçük dostumuz Melanie de sağ kalarak hikayesini anlattı.
O kızın ruhunda açtığın cehennemden sonra sağ kalmak denirse tabii. O çocuğun bir daha normal bir yaşam süreceğini hiç sanmıyorum yanıtını verdim.
Mürit gülümsedi. Herkes günün birinde çizginin ötesine geçer ama bizimkine çizgi dışına çıkmak denir. Ben şöyle düşünüyorum. Birçok meslektaşım Freud'u modası geçmiş olarak görme eğiliminde de olsa ben Freud'un kendini seven birini kaybetmek insanı bunalıma iten nedenlerin başında gelir diyerek üzüntünün gerekçesini gayet güzel bir şekilde özetlediğini düşünmüşümdür hep. Sence de öyle değil mi?
Arkaya doğru baktım ve Gamal'ın gözlerinin üzerimde olduğunu gördüm. Hem de kıpırtısız bir şekilde bana bakıyordu.
''Sen şeytani, hasta ve duygusuz bir pisliksin.'' dedim. ''Bana canının istediğini söyle ama onları öldüren ben değilim, Kate.''
Ona isteksizce baktım.
''Kimi öldüren?'' ''David ile Meghan'ı. O ikisini de ben kesmedim.''
''Nasıl yani?''
''Bu cinayetlerden ötürü yanlış adamı öldürüyorsunuz.''
Yedinci kısım. Gamal'ın söyledikleri karşısında olduğum yerde çakılıp kaldım, ağzımın kuruduğunu hissettim. 7 ay önce yapılan ve 5 hafta süren bir yargılama sonucunda aralarında David ile Meghan'ın da bulunduğu 4 kişiyi tahammüden öldürmekten suçlu bulunmuştu. Gamal mahkemenin tam ortasında avukatını azzetmiş ve her ne kadar son kurbanını kestikten kısa bir süre sonra yakalanmış olsa da yöneltilen cinayet suçlamalarının hiçbirini kabul etmemişti. Aslında mahkeme sırasında hiç de öyle fazla konuşmamış, ifadesiz bir yüzle orada öylece oturmuştu. Bu arada bir dizi psikolojik testten geçirilmiş ve testler sonucunda ona mahkemeye çıkamayacak ölçüde deli olduğu tanısı konmuştu. Gamal kontrollü bakışlarıyla tekrar iskemlesine oturdu, otururken zincirleri yine şangırdadı.
''Dediğimi duydun, onları ben öldürmedim. Suçlandıklarımı ben öldürdüm, hatta suçlanmadıklarımı da. Listenizdeki cinayetleri de ben işledim ama o 2 cinayeti işleyen kesinlikle ben değilim.''
Dönüp hayret dolu gözlerle ona bakıp içimden şunu geçirdim. ''İşin içinde ne var bilmiyorum ama burada bir oyun oynanıyor.'' Gamal'ın bir şeyin peşinde olduğunu biliyordum. Acımasız ve korkunç bir şeydi bu. Son darbeyi indirmek ve acı vermek için güç toplamaya çabalar gibiydi. Onun yöntemiydi bu. Çünkü heyecan duyduğu şey buydu işte. Ama ben onun kafasından geçenleri derinlemesine bilebilecek bir durumda da değildim. Tek yönlü aynaya baktım. Acaba şu aynanın arkasında oturan cezaevi müdürü ile gardiyanlar ve avukat Gamal'ın söylediklerinden bir şey çıkarabiliyorlar mı? Onlar da benim gibi şaşırmışlar mıdır diye geçirdim içimden. Eğer bu bir tuzaksa diye başladım. Gamal'ın derin bir kuyuyu andıran gözleri yine bana doğru döndü.
Tuzak değil, Kate dedi. Ben en sonunda senin de gerçeği bilmeni istedim. Gerçeği birinci elden sana anlatmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Sen ve arkadaşların beni sorgularlarken Bryce'daki suç mahallinde görülen bir takım tutarsızlıklarla ilgili sorular sordunuz. Örneğin benim haçı kurbanlarım arasına yerleştirdiğimi bildiğinizden bu suç yerinde neden farklı bir yere koyduğumu sordunuz. Ayrıca senin nişanlın kafasından vurulmuştu. Benim diğerlerini bu yöntemle öldürmediğimi biliyordunuz. Bu örneklerden yola çıkarsan sence ben gerçeği söylüyor olamaz mıyım? İşlediğim cinayetler konusunda çok tutarlı olduğumu sen de biliyorsun. Belki her keresinde cesetleri yakmamış olabilirim. Eğer öldürdüğüm birinin cesedini yakmamışsam yakmaya vakit bulamamışımdır da ondan. Ama hiçbir kurbanımda silah kullanmadım. Ben her zaman kendi bıçaklarımı kullanmayı tercih etmişimdir.
Derin bir nefes aldım, içim öfke doluydu ve Gamal'ın söyledikleri de kafamı karıştırmıştı. ''Sen bana bir şey anlatmaya çalışıyorsun ama bu söylediklerinden ben hiçbir şey anlamadım.''
''Bana bu 2 cinayeti işlemediğimi nasıl kanıtlayacağımı sorabilirsin istersen.''
Yanıt vermedim. Gamal'ın soğuk bakışları içimi ürpertiyordu.
''Haydi sorsana Kate.''
''Nasıl kanıtlayacaksın?''
Çünkü sevdiklerin öldürülürken ben başka bir yerde başka bir cinayet işliyordum.
Gamal bunu duygudan yoksun bir ifadeyle öylesine katı, öylesine hissizce söylemişti ki dizlerimin bağı çözülüverdi. Bundan önce hayatımda hiç böylesine şeytani ruhlu bir adamla karşılaşmamıştım. Çünkü onda insani duygu denilen şeyin zerresi bile yoktu. Bakışlarını bana dikti.
Sen hala bana inanmıyorsun değil mi? Ama gerçek bu. Şükran gününde olan da aynı şeydi. Yaklaşık aynı saatlerde meydana gelmişti ama benim cinayet işlediğim yer Washington'dı.
Sen yalan söylüyorsun dedim.
Gerçekten de yalan söylediğimi mi düşünüyorsun?
Ona ikna olmamış bakışlarla baktım. Peki bunları neden avukatına söylemedin?
Gamal elini ne olacaktı ki der gibi salladı. Bir işe yaramazdı. Gerek bile görmedim.
İyi ama bana bunları neden şimdi anlatıyorsun diye sordum.
Başını çevirdi ardından bana baktı. Doğrusunu söylememi ister misin? Çünkü seni ciddiye almadım da ondan. Çünkü senin beni yakalaman kadar moralimi bozan bir şey olmadı da ondan. Ve ben de sana bunu ödetmek istedim.
Bu işin içinde başka bir şey olduğunu zaten biliyordum. Bu kadarını zaten tahmin etsem de hepsini tahmin etmemiştim. O zaman bu görüşmenin nedeni de bu muydu, yani intikam mıydı? Gamal hiçbir şey demedi. Yüzünde duygudan eser yoktu. Orada öylece oturuyordu.
Peki ödemeyi nasıl yapacağım diye üzerine gittim.
Gamal gözlerimin içine sakin bakışlarla baktı. Hala anlayamadın değil mi dedi.
Bütün o çektiğin acıları yeni baştan çekerek ödeyeceksin. Şimdi gerçek katilin peşine düşeceksin. Eğer yakalayabilirsen yakalayacaksın. Mahkemelere çıkacaksın. Katili mahkum ettirmek için uğraşıp duracaksın. Ne kadar berbat bir şey değil mi? Bu dava üstüne çalışırken yine uykusuz geceler geçireceksin. Yine hafta sonlarının içine edilecek, sinirlerin yıpranacak, baş ağrıları çekeceksin. Suçluyu yakalayabilecek miyim acaba diye sürekli olarak endişe içinde olacaksın. Sen yine de işin artı tarafına bak. Zannederim bir sürü fazla mesai alacaksın. Maaş bordron epey şişecek.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.